Ayrım 10.
Hep yüzümü ellerimi yaladı dedi. Sesi uzak, öyle uzaktı ki dedeciğim. Seher sessiz sessiz ağlamaya koyuldu. Hepsi yatağın çevresindeydiler. Türk uyuyor gibiydi. Yüzü incelmiş, rengi uçuk, samur kirpikleri gözlerini örtmüştü. Öyle derin, öyle uzak bir yerlere gitmişti ki sanki bir daha uyanmayacaktı. Usulca kapı aralandı. Sait Vardar yanında iki doktorlu içeri girdi. Seher yatağın başucunda diz çöktüğü yerden ağır ağır doğruldu. Donuk bakışlarında bir umut bekleyişiyle hekimlere baktı. Yatağın ayak ucundan ayrılmayan gobül kuyruğunu pat pat diye yere çarpıyordu. 1. Fidanlar gerçekten kurtulmuşlardı. Fakat Türk yaşamakla ölüm arasındaki karanlık boşluklarda kalmıştı. Şehrin sayılı hekimleri günde iki kere geliyorlardı. Hastalığa belirli bir ad koyamamışlardı. Ateşi yüksekti. Seher canından can vermek istercesine kızına bakıyordu. Fakat bütün ilaçlar, denemeler, antibiyotikler Türk'ü sağlık yoluna döndürmeye yetmiyordu. Yatağının içinde bir melek kadar güzeldi. Süzgün, ince yüzünde gülümser bir anlatımla uyuyordu. Yüzünün pembeliği dudaklarının kırmızılığından gayri canlılık yoktu. Zahit Vardar, Ali Rıza Vardar, Seher sırayla Türk'ün başucunda nöbet bekliyorlardı. Her biri kendi sırasında Türk'ün gözlerini açıvereceğini umuyordu. Fakat hiçbirinin bu umutları gerçekleşmiyordu. Ateş bir hafta kırka, arada üstüne çıkarak yaktı kavurdu Türk'ü. Bu sessiz soluksuz, kıpırtısız yatışla geçen haftanın sonunda bir gece yarısıydı. Gümüşlü aynanın yanındaki apliğin üstüne koyu mavi renkli bir eşarp örtmüştü Seher, gözlerine ışık dokunmasın diye Türk'ün. Yatağın yanındaki gece dolabı üstünde Türk'ün sevgilisi Selanik Bonmarşesi idare lambası yanıyordu. Pencerelerin dışında tepesi kar külahlı toroslara çarpıp inen beyaz bir ay aydınlığı vardı. Fundalıklar, kavaklı yol bütün canlılığıyla bir bir görünüyordu. Seher dışarılara baktı bir an. Fakat hiçbir şey görmedi gözleri. Nereye baksa Türk'ün süzülmüş incecik yüzünü görüyordu sadece. Örgüsünü gevşettiği saçları yastığın üstünü kaplamıştı. Bir deste başak kadar güzeldi bu saçlar. Çocuğunun yüzüne bir başka çeşit güzellik, içe işleyen, insana ağlama duygusu veren bir güzellik vurmuştu. Seher bazen için için ağlıyordu. Fakat korkuyordu. Türk birdenbire gözlerini açar, karşısında annesini ağlar görür diye. Tutulmuş hıçkırıkların düğümleri boğazımda, salınmayan gözyaşlarının avusu içindeydi. O karlı gecenin sabahından beri gobül odadan çıkaramamışlardı. Pek az yemek yiyor, su içiyordu. Yatağın ayak ucunda aslan pençelerine başını dayıyor, gözleri Türk'ün yatağında bekliyordu. Bir aralık birdenbire Seher'i sıçratan bir hareketle yerinden kalktı. Yatağa yaklaşarak Türk'ün yorgan üstünde duran solgun küçük elini yaladı. Kısık kısık havladı. İşte o sırada bir mucize oldu. Türk'ün ilaç ve süt verilirken bile zorlukla açılan dudakları usul usul aralandı. Seher'in duymak karşılığında can vermeye boyun eğdiği anne kelimesi dudaklarının arasından döküldü. Seher bütün aşkı sesinde "Yavrum" dedi. "Uyandın mı?" Türk'ün yanaklarını gölgeleyen kirpikleri ağır ve titrek bir oynayıştan sonra yarı aralandı. İçini çekti. "Uyumuş muydum anne?" Seher ona onun yüzüne doğru eğildi. Onu hiçbir zaman gerçekleri gizleyerek aldatmamıştı o güne dek. Şimdi de gerçeği söyleyecekti fakat katılığını yumuşatarak, tatlılaştırarak söyleyecekti. "Uyumuştun yavrum. Biraz üşütmüşsün o gece." "O gece mi? Hangi gece?" Seher karlı gece diyecekti. Fakat korktu birdenbire. Kız belki ateşli günleri geceleri içinde o karlı gecenin soğuklarını eritmişti başında. Belki hatırlamayacaktı. Belki o gecenin anılışı onu tekrar o beyaz boşlukların yalnızlığına kapıp götürecekti. Türk'ün gözlerinde düşüncelere dalışın uzaklığını belirmiş görünce Seher korktu. Düşünmek onu sarsar hırpalar diye. "Usulcu, unuttun mu anasının Türk'ü?" dedi o karlı geceyi. "Ağaçları bütün gece sarsıp karlarını silkelediğin geceyi." Kızın gözlerinde bir an süren bir boşluk birden renklerini verdi. Seher onun her şeyi hatırladığını anlayarak sevindi. Sevinçlerin en yücesiydi bu. İçinin korkularına güneş veren, karanlıkları sürüp götüren bir sevinçti bu. "Ha," dedi, "yanımda gobül, elimde değnek, peri masallarındaki rüyaları yaşamıştım. Elimdeki fasulye sırığı değildi anne o gece, sihirli değnekti. Ben de Türk değildim, iyi periydim. Gobül de benim koruyucum, sihirli aslandı. Tepdil gezen bir aslandı gobül." Seher koşmak, evdekilere müjdelemek için yanıyordu. Fakat Türk'ü ürkütmekten, ona heyecan vermekten korkuyordu. Her şeyi yavaş yavaş öğrenmeliydi. Arada geçen bir haftanın boşluğundaki üzüntüleri, kaygıları, tasaları bilmemeliydi. Büsbütün iyileştikten sonra anlatacaktı Seher. "Kurtuldular mı bari fidanlar?" "Evet yavrum, senin sayende yaşıyorlar. Bize de haber verseydin bu işi el birliğiyle yapardık." Türk gülümsedi. Kelimeleri ağır ağır, yumuşak bir sesle söylüyordu. Bugüne dek için için hep üzüldüm. Burada temelli bir işe yarayamadım diye. Büyüklerin işlerini yapmaya gücüm yetmiyordu. Değersiz işlerse beni yeteri kadar sevindirmiyordu. O gece fidanların soğuk karları yüklendiklerini görünce kendimi öyle güçlü, öyle başarıcı kuvvette bulmuştum ki. Torosların tepeleri bahçemize inmişti. Ben durup düşünebilir miydim artık? Hem ben o dakikalarda artık Türk değildim. Elinde sihirli değneği, yanında tebril gezen aslanı iyi periydim ben. Soluğu kesilmiş gibi durdu. Alnı terlemişti. Annesi elini dudaklarına götürdü. Türk bu parmakları öptü, gözlerini kapadı. Uyumuştum. Seher kuyruğunu pat pat pat yere vuran Gobül'e "Sus Gobül!" diyerek odadan çıktım. Yatak odasına koştu. Onu da birden ürkütmemek için usulca "Zahitçiyim!" dedi omuzuna dokunarak. Genç adam uyandı, yatağına oturdu. Seher onun sormasına vakit bırakmadan "Müjde sevgilim!" dedi. "Türk açıldı, konuştu benimle, şimdi uyudu." Oraya yatağın yanına ilişerek kocasının boynuna sarıldı. Günlerdir tuttuğu hıçkırıklar, göğsündeki katılığı birikmiş gözyaşlarıyla ağlamaya koyuldu. Sait, Allah'ım sana yüz binlerce şükürler olsun, bize yavrumuzu bağışladın dedi. O da ağlıyordu. Göğsünde sevdiği kadın, çocuklarının annesi, yaşayışının ortağı ağlıyordu. Onu göğsünde sıktı. Sonra sen yat uyu, Türk'ün yanına ben giderim dedi. Gözyaşlarını sildi, onu yatırdı, arkasını örttü, saçlarını okşadı. Sen uyu güzelim, odadan çıktı. Türk buna bir türlü inanamıyordu. Kesin olarak anlamadıkça annesine de söylemeyecekti. Bir kere daha denedi. Hayır, bu bütün açıklığıyla bir gerçekti. Artık hasta değildi. Fakat yorganın altındaki bacaklarını oynatamıyordu. Yorgana açıp baktı, hiçbir değişiklikleri yoktu bacaklarının. Fakat başından gelen emre boyun eğmiyorlardı. Öyle iki yabancı bacak gibi yatağa uzanmış kalmışlardı. Annesi pencere önündeki divanda uyuyordu. Dışarıda beyaz aylı bir gece vardı. Kavaklı yol uzayıp gidiyordu ta sonlara doğru. Yapraklanmıştı dallar yeniden. Bahçe kapısı ta uzaklarda bir tablo benzeri görünüyordu. Kuyunun dibinde arada bir gördüğü kurbağada mutlu bir ilkbahar türküsü tutturmuştu. Türk içini çekti. Ne olmuştu bacaklarına böyle? Bunu ilk sezdiğinde uyuşmuş sanmıştı bacaklarını. Ovuşturmuştu yorulana dek. Fakat bacakları parmaklarının koparıcı sıkışlarını duymamışlardı bile. Masallarda, hikayelerde, filmlerde böyle konulara rastlamıştı ama böyle acıklı bir olayın kendi başına geleceğini hiç de düşünmemişti bir gün olsun bile. Bütün sevdikleri sevinç içindeydiler. O gün dedesiyle ne güzel güzel konuşmuşlardı. Benim korkusuz, kahraman kızım demişti ona. Tarihteki büyük Türk kadınlarının yaşayışlarını anlatmıştı. Türk'ün en çok hoşuna giden İskitlerin kadın savaşçıları Amazonların savaş hikayeleriydi. Ata binen, mızrak, ok, yay kullanan savaşçı kadınlar, kraliçeleri Tomris'in ordusuyla Pers kralı Kurus'a saldırışları, orduyu yenerek Kurus'u öldürüşleri ona büyük bir heyecan vermişti. Ata binmek ne güzeldi kim bilir. Bir gün bir atımız diye düşünüyordu fakat düşüncesi bıçakla kesilmiş gibi yarıda kaldı. Ya bacaklarım iyileşmezse, ya böyle yürüyemez bir kız olarak kalırsam? Gözlerine yaşlar doldu. Yalnız kendini düşünemiyordu bu konuda. Eğer bu bir gerçekse, bir daha yürüyemeyecekse, bunu henüz sezmeyen sevgililerine, dedeciğine, babasına, annesine, kardeşlerine nasıl söyleyecekti? Ben artık yardımsız yatağımdan çıkamayacağım diye. Birkaç gün belki oyalayabilirdi. Sonra kalkması gerekecekti yatağından. Hadi kalk bakalım küçük sevgili diyecekti annesi. Okulun, öğretmenin, arkadaşların seni özlemişlerdir. Sonra Türk onlara ölüm gibi gelecek bu olayı nasıl söyleyecekti? Kıpırdamak istedi. Belinin ortasına bir bıçak saplanışı keskinliğinde bir ağrı saplandı. Öylece kaldı. Soluğunu kesen ağrı biraz sonra azaldı. Yerinde bir yanarlık yanma sadece. Güzel tatlı günler yaşarken birdenbire ne olmuştu onlara? Bir şeyleri anlayamıyordu. Derinlerden derine sezinliyordu. Gözlerinin önünde çocukluğunun mutluluğuyla göremediği acıların kapıları açılıyordu. Dünyada yaşayan varlıkların çeşitli gidişleri vardı. Her kişi başka yolda yürüyordu. Fakirler, varlıklılar, çirkinler, güzeller, kuvvetsizler, kendisi gibi koşup yürürken bacakları tutmayı verenler. Analı babalı, soylu çocuklardan bir zelzeleyle dünyada evsiz ocaksız, anasız babasız kalanlar. Gözlerinin önünde o zamana kadar bakmayı akıl etmediği kapılar, pencereler açılmıştı artık. Dünyanın bir başka yönü karanlık dolu bir bataklık benzeri önüne serilmişti. Bütün dertler başkalarına, bütün mutluluklar kendisine gelecek değildi ya bu dünyada. İşte şimdi o, bilmediği bir sürü acılı kişiler arasına girivermişti, hem de hiçbir şeyi sezinlemeden. Bir masal rüyasına benzeyen karlı bir beyaz geceden, birdenbire acısını en çok kendisi çekeceği bir acılar uçurumuna düşmüştü. Gözyaşlarını sildi. İçinde kanayan, sıcak sıcak acılarını vücuduna yayan bir yer vardı. Bu yeri kimseye söylemeyecekti. Hiç kimseye sızlanmayacaktı. Dert yanmayacak, ağlamayacaktı. Hele sevdiklerine niye böyle oldum diye baş kaldırmayacaktı. Yüzünü pencereden yana çevirdi. Artık belki bir daha koşamayacağı kavaklı yola baktı. Her yan öyle güzel, öyle bir masal benzeriydi ki yaşlar yeniden boşaldı gözlerinden ve tutamadığı hıçkırık beyaz bir balon gibi ağzından fırladı. Seher yatağından sıçradı. Yanına koştu kızının. Türk gözyaşlarını siliverdi çabuklukla. Neyin var meleğim, yavrum? Ağladın mı sen? Türk gülümsedi. Belki ilk olarak gerçeği gizleyecekti annesinden. Ona yalan söyleyecekti. Ben mi? Diye sordu beceriksiz beceriksiz. Sen evet. Başka kimse yok ki bu odada sevgilim. Türk yalan yolunda yürüyecekti artık. Yalan bir suçsa annesini yaralamak suçların en yücesiydi. Belki rüyamda ağladım, uyuyordum. Bana seslenişiniz uyandım. Seher onun yüzünü idare lambasına doğru çevirdi. Kısaca ya dedi. Bir gün nasıl olsa belki de yarın çevresini saracaklar, hekimler gelip gidecek, gerçeği öğreneceklerdi. Fakat bunun ne kadar dayanılmaz bir acı olduğunu hiçbirisi ve hiçbir gün bilemeyecekti. 2. Bahar gelmişti. Fidanlıklardan baş döndürücü bir tütsüdür yükseliyordu. Her taraf bu kokuyla sarılmıştı. Portakallar, yavru fidancıklar, geçirdikleri ölüm kalım savaşından sonra yaşayışa bağlılıklarını belirtiyorlardı. Adam boyu fidanlarda yapraktan çok çiçek açmıştı. Kovanlar dolusu arılar, akın akın çiçek balı emmeye uçuyorlardı. Türk bir süre kitaplarını okudu. Odasında yalnızdı. Dizleri üstünde sadece ince yorganı örtülüydü. Kitaplarını yana itti. Okumak istemiyordu artık. Okula gidemedikten sonra bilgisiz kalsa ne olacak, kalmasa ne olacaktı? Hepsi bir tek yola çıkıyordu. Yürüyemiyordu. Yürüyemiyordu. Yürüyemeyecekti bu gidişle. İçini çekti. Korktuğu şeylerin hepsi olmuştu. Annesi onun yataktan kalkmadığını kuşkuyla araştıra araştıra acıklı sırrını açığa çıkarmıştı. Hekimler, hekimler, hekimler, iğneler, ilaçlar, vitaminler, hiçbiri parmak uçlarının kıpırdamasına bile yaramamıştı. Artık iş görürken annesi türküler söylemiyordu. Babası fidanların sözünü bile ettirmiyordu Türk'ün yanında. Kemal ona manilerini okuyordu gizliden. Bunları dinlerken Türk'ün göğsünün altındaki o acı kaynağı daha çok yakıyordu içini. Atatürk için neşeli resimler yapar olmuştu. Bunlara karikatür denemezdi fakat güldürüyordu insanı. Sevdiklerinin her gün biraz daha artan ilgisi Türk'e öyle acı geliyordu ki onlara dert yanmıyor, halinden üzüntü duyduğunu hiç de belli etmiyordu. Odasında yalnızken gözlerinde yaşların buğuları olsa bile onlar gelince hemen gülüyordu yüzü. Belki de içi gülmeyen bir kızın bu yalancı gülüşü boyalı süslü bir maskeye benziyordu yüzünde. Kapının mandalı sevimli şık şıklarıyla öttü. Annesi içeri girdi. Onun tatlı yüzündeki gülüşü görünce kendi gülümseyişinin ne kadar eğreti olduğunu anladı. İçinden hiçbirimiz gülmesek daha iyi diye düşündü. Fakat yine de gülümsedi annesine. Seher onun yatağı kıyısına usulca ilişti. Gözlerine baktı. Güzel gözler buğuluydu. Taze yüzündeki gülüşte öyle nazik, insanları incitmekten korkan bir nazlılık vardı ki Seher'in anne yüreğini ateş ateş yakıyordu. Söyleyeceği sözlerin onu ürkütmesini istemiyordu. Şey dedi Türkçüğüm, hava öyle güzel ki dışarıda. Şöyle kapının önünde güneşlenmek istemez miydin diye düşündüm. Türk pencereden baktım. Hayır istemiyordu. İstemiyorum diye haykırmak istiyordu sadece. Yeniden annesine döndü. Onun yüzünde, gözlerinin derinliklerinde, dudaklarının ucuna ilişmiş gülümsemede öyle içi işleyen bir yalvarış vardı ki. ''Aa, ne iyi olur anneciğim'' dedi. Sonra ''Ama sizi rahatsız edeceğim'' diye ekledi. ''O nasıl söz anasının türkü? Sen bizi rahatsız eder misin hiç?'' Kapıya yürüdü. Kocasına seslendi. Karı koca bakıştılar. Zahit yatağa eğildi. İlk önce kızını okşadı. Saçlarını eskisi gibi çekiştirdi öptü. Yorganı usulca attı Türk. Annesi babasına yardım etti. Zahit koltuklarından ve dizlerinin altından kucakladı Türk'ü, dışarı çıkardılar. Türk özlemişti ayvanı. Tel kapıyı annesi açtı. Evin sağ yanına doğru bir koltuk konulmuştu. Üstünde ince bir battaniye, beyaz kılıflı bir tüy yastık hazırlanmıştı. Daha önce uzun uzun düşünmüşler, beni dışarı çıkarma konusunu incelemişler dedi içinden. Babası güneşte ılınmış, pamukları kabartılmış minderli koltuğa oturttu Türk'ü. Annesi sarkan bacaklarının altında bir küçük sandalye koydu. Sandalyede yumuşak bir yastık vardı. Belinden aşağısını ince battaniye ile sardı. Sırtına tüy yastığı yerleştirdi. Türk biliyordu. Babası yere çömelecek, sonra gözlerinde çelik çelik parlayan ışıklarla ona bakacaktı. Bu bakışlarda benim melek yavrum, Senin başına gelen keşke bana gelseydi. Fakat senin bu oturma zorunluluğun kısa sürecektir. Ceylan, bacakların üstünde koşup oynayacaksın yine. Buna bütün yüreğimle güvenim var diyecekti. Günlerce bunları söylemişti. Şimdi artık sadece gözleriyle demek istiyordu bunları. Türk derin soluklar aldı. Bacakların hiç düşünmüyormuş gibi görünecekti onlara. Ne güzel, odama da güneş giriyor ama camlar ardından. Kokular geliyor ama camlardan, kapılardan sızarak. Oysa ki burada güneşle yüz yüzeyim, kokular soluklarımda. Sait hala çömelmiş bakıyordu Türkiye. Sen uyurken maskaraların kapılarını açmıyorum. Küçük horozlar var içlerinde. Güneşi görünce hep birazdan beceriksiz beceriksiz ötüyorlar. Daha pazara gitmediler mi babacığım? Sen acıyorsun ama onların ilk partisi çoktan gitti. Şimdi her 35 günde bir gidecekler artık. Kuluçka makinamız çok iyi bir anne. Hem biliyor musun epey de para ediyorlar. Türk'ün yüzünde ilk olarak içten bir gülüş gördü annesiyle babası. Bari onları eskisi gibi ben yemlesem burada. Babası yerinden sıçradı. Bak bu çok güzel bir fikir Türk'üm. Seher gözlerine yükselen yaşları saklamayacaktı. Arkasını döndü. Yem torbasını getirmeye gitti. Oraya dolabın önüne çömeldi. Sessiz sarsıntılarla ağlamaya başladı. Az sonra bahçede piliçlerin gıdaklamaları, körpe horozların yarım ötüşleri duyuldu. Araya Türk'ün eski günlerden kalma gülüşleri karışıyordu. Omuzunda kocasının parmakları kilitlendi. Seher yaşlı gözleriyle ona baktı. Kocası, Seher, Seher, çok rica ederim yapma. Hiç sırası değil ağlamanın. Biraz neşelendi şimdi diye fısıldadı. Cebinden çıkardığı mendiliyle karısının gözlerini sildi. Yem torbasını dolaptan alıp dışarı çıktı. Seher kızının ışıklı sesini duydu. Bili bili bili. Aş damında gözlerini yıkadı, kuruladı. Tel kapıya gidince Türk'ün başında, omuzlarında, kucağında, koltuğun kolluklarındaki piliçleri gördü. Ortalarında iki altın örgülü saçı, gülen yüzüyle Türk onları eskisi gibi yemliyordu. Fakat Ceylan bacakları örtülerin altındaydı. Ali Rıza Bey arabadan indi. Onu her zaman ilk gören, koşan, boynuna çengel oldum diye atılan torununu görememeye hala alışamamıştı. Onun karşılamaya çıkmamasını yadırgıyordu. Arabacıyı savdı. İki ağır fileyi saplarından yakalarken bastonunu koltuğuna sıkıştırdı. İki yandaki kavakların yaprakları belirsiz bir rüzgarla sesleniyorlardı. Fidanlıklarda mutlu bir bahar güzelliği başlamıştı. Kuşlar alçaktan uçup yükseliyorlar, arıların vızıltısı, görünmeyen böceklerin ilk yaz türküleri, çiçek kokularıyla yüklü havayı sarmıştı. Ali Rıza Bey eve yaklaşınca birden durdu. Kızını görmüştü. Bir koltukta oturuyordu. Başı hafifçe yana kaymıştı. Uyuyordu. İnce yüzünün yarısı yastığa gömülüydü. Eller arasında şişleri parlayan bir yün örgüsü vardı. Ali Rıza Bey, dövüşler, savaşlar, yaşama kavgaları, aile üzüntüleriyle bir türlü yumuşaklığı katılaşmayan yüreğine bütün gücüyle öfkelendi yine. Taştan bir kalbi olsaydı böyle yanmayacaktı, dayanabilecekti Ceylan yavrusunun bu durumuna. Ama yüreği taştan, demirden bile olsa bu altın örgülü saçlı, uyuyunca avutucu gülümseyişe silinen, bütün acısı tatlı küçük yüzüne vuran bu kızın karşısında duyduğu büyük ızdırapla ateş kesilir, erirdi taştan, demirden yürekler. Gobil onu görünce birkaç sevinç havlamasıyla kuyruğunu pat pat yere vurdu. Türk'ün başı kıpırdadı. Kirpikleri aralandı. Dedesini gördü. Eliyle üstündeki battaniyeyi savurdu. Ayağa fırlayıp koşma hazırlığıydı bu. Fakat birden aklına geldi yürüyemediği. Bir an donmuş gibi kaldı. Sonra çabuk çabuk dizlerini örttü. Kollarını önüne doğru uzattı. Dedeciğim, dedeciğim. Ah ne sevindim. Hoş geldiniz. Ali Rıza Bey torununa koştu. Onun açılan kolları arasına eğildi. Sarılıştılar. Türk'ün gözlerinden akan yaşlarla yaşlı askerin gözyaşları birbirine karışıyordu. Ali Rıza Bey kendisini çabuk toparladı. Bak dedi, birbirimizi görünce adam akıllı şımarık çocuklar oluyoruz ha kız. Sana Mustafa'dan mektup var. Kitaplar göndermiş sana. Sonra ben de bir sürü sevineceğin yiyeceklerden getirdim. Mesela leblebi şekeri, bergamot kokulu peynir şekeri, çikolata. Sağa sola baktı. Sonra yavaş sesle, hem sana bir müjdem var dedi. Arkadaşım Miralay Muştak Bey'den mektubuna cevap geldi. Seni anlatmıştım onu. Bak okuyayım ne diyor. Cebinden bir mektup çıkardı. Bana kızdan bahsedişin pek yerinde oldu. Benim oğlan zannettiğin gibi dahiliyeci değil. Rehabilitasyon uzmanı. Yani torununa bakabilir. Bu işlerden anlar. Kendisiyle görüştüm. Hemen getirsinler, gecikmesinler dedi. Görsen keratayı, mesleğinde pek mahir oldu. Ali Rıza Bey gözlerini mektuptan kaldırınca Türk'ün sararmış yüzünü gördü. Bütün kanı çekilmiş ince yüzünden. İçinin ta uzak derinliklerinde parlayan küçük umutsuzca sevincin ışıkları tutuşmuştu gözlerinde. Ali Rıza Bey, Masajlar, deniz banyoları, jimnastiklerle vücudun kendi derdini kendisini iyi ettiriyormuş. Muştak'ın oğlu Doktor Okan bu işin ehliymiş. Ben de buradaki hekimlerden sordum. Hepsi bir ağızdan çok iyi hekimdir dediler. Bir an durdu. Sonra, şimdi benim güzel, akıllı kızım, eğer istersen dede kız, senin uçar gideriz bir solukta İstanbul'a. Babanla veya annenle. Birisinden birisi kardeşlerinle kalma mecburiyetinde. Üçümüzden birisini seçmek sana kalacak. Türk bir süre öylece konuşamadan dedesine baktı. Neden sonra kısılmış sesiyle fısıldadı. Beni iyi edebilir miymiş dedeciğim? Kuvvetle muhtemel evlatcığım. Ne demek muhtemel dedeciğim? Ali Rıza Bey gülümsedi. Kelimelerin üstünde dura dura. Sizin kuşakla konuşmak güç bir iş oldu bizlere dedi. Anlatabilmemiz için her kelimeyi ilk önce başımızda çevirmek gerek. Türk de güldü. Ama dedeciğim siz hep anlaşılır anlamda kelimelerle konuşursunuz. Hiç güçlük çekmiyoruz sizinle. Ben şimdi sadece şu muhtemelin ne demek olduğunu merak ettim. Dede bir an düşündü. Sonra dur bakayım hele dedi. Bu kelimenin aslı ihtimaldir. Yani belki demektir. Sadece belki mi dedeciğim? Yok hayır yavrum. Ben dil alışkanlığıyla söylemiş bulundum. Şöyle demek istedim sana. Kuvvetli ümidim, hayır umudum var. Bir nesneyi kesin söyleyebilmek için sonunu iyice bilmek gerekir. Oysa ki biz şu genç hekimi daha görmedik bile. Türk, anlıyorum dedi. Ali Rıza Bey içinden yanlış konuştum yavrumla diye üzüldü. O her kelimenin manası üzerinde duruyor şimdi diye düşündü. Sonra gülerek bak dedi. Şimdi ne güzel sözlerle anlatacağım düşüncelerimi. Bu gece odada bir açık oturum yaparız. Senin kimin İstanbul'a gitmenin daha uygun düşeceğini tartışırız. Sonunda kesin olarak karara varırız. Nasıl? Beğendin mi şimdi beni? Türk neşeyle gülüyordu artık. Ama bütün bunları nasıl öğrendiniz dedeciğim? Kesinler, oturumlar, tartışmalar. Dedesi gençleşiyordu böyle yeni kelimelerle konuşurken. Yüzünde öyle sevinçli bir kurum beliriyordu ki bu çok hoşuna gidiyordu Türk'ün. Dedesi o tatlı davranışıyla düşündü biraz. Sonra nasıl mı? Ajans dinliyorum radyoda. Açık oturumları kaçırmıyorum. Gazeteleri okuyorum. Sonra genç kuşakların yazdığı romanları da okuyorum. Öğrenmezsem pek utanılacak bir eksiklik olur benim için. Şimdi anladım dedeciğim. Böyle genç kalışınızın sebebini, yaşınızı bir kıyıya bırakmışsınız. En önde giden gençlerle beraber yürüyorsunuz. Tamam işte, ben söylediğin gibiyim. Türk içini çekti. Hafiften, ben de sizin benzeriniz olmak isterdim ama birden sustu. Ali Rıza Bey onun ne söyleyeceğini kestirerek sözü değiştirdi. Filelerim de yolda kaldı, şunları taşıyayım içeri. İliştiği sandalyenin ucundan kalkarak yürüdü. Yere düşürdüğü bastonunu koltuğuna sıkıştırdı. Fileleri almak için eğilmişti. Kendisinden evvel davranan oğlunun ellerini gördü. Merhaba evladım. Sait Vardar, hoş geldiniz babacığım dedi. Müsaade ediniz ben alayım fileleri. İkisi birden doğruldular. Ali Rıza Bey filenin birinden Türk'e getirdiklerini, kitap paketini, cebinden de mektubu çıkarıp verdi. Türk babasına yalvarırcasına baktı. Babacığım beni lütfen odama taşır mısınız? Sait Vardar kızının kendisini bir yük ağırlığında gördüğü için hep taşımak kelimesini kullanışına çok üzülüyordu. O kısaca gidelim yavrum dedi. Onu kucakladı. Her zamanki gibi incitmekten ürken bir usullukla yatağına yerleştirdi, örttü. Yanaklarından, saçlarından öptü. Türk onun boynuna sarıldı.